Dernekçilik El Kitabı.
Ayrım 2.
2. Üye Kayıt Defteri. Derneğe üye olmak üzere başvuruda bulunan kişilerin üyeliği, yönetim kurulu kararıyla kabul edildikten sonra karar tarihi, karar sayısı ve üyenin kaçıncı üye olduğu belirtilmek kaydıyla bu deftere yazılır. Ayrıca üyenin fotoğrafı deftere yapıştırılır. 3. Gelir Gider Defteri, İşletme Defteri. Dernek adına yapılan tüm harcamaların belgeleri defterin gider kısmına tarih ve numaralarıyla birlikte işlenir. Şayet giderin belgesi yoksa gider pusulası kesilir ve bu pusuladaki tarih ve sıra numarası yazılır. Dernek kasasına veya banka hesaplarına giren gelirler veya bankadaki mevduattan elde edilen faiz gelirleri ve bağışlar için mutlaka gelir makbuzu, alındı belgesi, düzenlenmeli ve koçandan koparılarak söz konusu parayı veren kişi ya da kuruluşa teslim edilmelidir. Bu işlem bittikten sonra gelir makbuzları defterin gelirler için ayrılmış kısmına tarih ve sıra numaralarıyla tek tek işlenmelidir. 4. Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri. 1 Ocak ile 31 Aralık arasındaki bir yıllık dönemde derneğin elde ettiği gelirlerin ve yaptığı giderlerin gösterildiği bilançoyu içermektedir. 5. Gelen Giden Evrak Defteri. Defter ikiye bölünür. Bir bölümü gelen evrak, bir bölümü ise giden evrak için kullanılır. Ya da ayrı ayrı gelen giden evrak defteri kullanılır. Dernek adına kişi veya kuruluşlara gönderilen evraklar, tarih, sayı ve konusuyla birlikte giden evrak kısmına işlenir. Derneğe gelen evrak, tarih, sayı ve konusuyla birlikte gelen evrak kısmına kaydedilir. 6. Demirbaş Defteri. Derneğe alınan tüm eşyalar özelliklerine göre özet olarak tarif edilerek, varsa seri numaraları, fatura numaraları ve bedeli yazılarak kaydedilir. Şayet söz konusu eşya bağış yoluyla edinilmiş ise bu durumda bağış makbuzu numarasıyla tahmini bedeli yazılır. 7. Alındı belgesi, bağış makbuzu, kayıt defteri. Yönetim kurulu kararıyla alınan bağış makbuzlarının her cildinin ilk ve son sayfalarının numaraları bu deftere işlenir. Bölüm 2. Ülkemizdeki körlerin tarihi ve altı noktanın yeri. Yazan Turhan İçli. Osmanlı toplumunda ne kadar kör nüfus yaşadığını, bu insanların hangi işlerle uğraştığını ayrıntılarıyla bilemiyoruz. Fakat körler arasında çok sayıda dilenciye rastlandığı, küçük bir azınlığın da kimi vakıflar tarafından açılan acizhanelerde koruma altına alındığı bilinmektedir. Yine bazı körlerin camilerde hafızlık yaptıkları, bu yüzden halk arasında körlere hafız diye hitap edildiği, bazı körlerin ise demirci ve bakıcıların yanında kol kuvvetine dayanan körük çekme işinde çalıştıkları ya da su kuyularının diplerini temizledikleri bilinen gerçekler arasındadır. Hatta bazı kentlerde ve kasabalarda körlerin seyyar satıcılık ve küçük ticaretle uğraştıkları söylenmektedir. Örneğin Kilis'te bir körler çarşısı bulunmaktaydı. Fakat devletin körlerin eğitimi, rehabilitasyonu ve istihdamı konusunda hiçbir çabası ve politikası yoktu. Genel olarak sakatlığın bir mukadderat olduğunu inanılır. Bu yüzden de önlenmesi için ciddi hiçbir çaba gösterilmezdi. Cumhuriyet her alanda olduğu gibi özürlüler alanında da önemli bir anlayış ve uygulama değişikliğine yol açtı. Öncelikle dinsel bakış açısının yerine bilimsel bakış açısını getirdi. Hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk, 1923 yılında sağlam ve sakat çocukların haklarını içeren Cenevre Sözleşmesi adıyla anılmakta olan uluslararası bir sözleşmeye bizzat imza koydu. 1924 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak ilk körler ve sağırlar okulu açıldı. Gerçi 1800'lü yılların sonunda ve 1900'lerin başında kimi hayırsever kişiler tarafından varlıklı ve azınlık milliyetlerine mensup ailelerin kör çocuklarını eğitmek amacıyla bazı okulların açıldığı bilinmektedir. Özellikle Mevlana Kapı'daki okul anılmaya değerdir. Fakat bu çeşit okullar devlet tarafından desteklenmediği için sürekli olamamışlar ve daha çok geçici kurslar niteliğinde kalmışlardır. Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak açılan okulda körlerle sağırlar birlikte eğitim görüyorlardı. Kuşkusuz bu yanlıştı ama o gün bu henüz bilinmiyordu. Bu okulda eğitim görmüş olan eski öğrenciler okulun gündüzleri sağırların, geceleri ise körlerin egemenliği altına girdiğini, körlerle sağırlar arasında zaman zaman kavgalar ve komik olaylar meydana geldiğini anlatırlar. Cumhuriyet döneminde öncelikle özel eğitimin altyapısını oluşturan çalışmalar başlatıldı. Ülkemizde özel eğitim alanı hiç bilinmiyordu. Bu yüzden yabancı uzmanlar çağrıldı. Bunlara raporlar hazırlatıldı. Bu raporlar arasında en ünlü olanı Mackenzie raporudur. Ülkemizdeki özel eğitimin özelliklerini doğru olarak saptayan rapor 1950 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Genç yaşta bir hastalık sonucu görme gücünü kaybeden Mithat Enç, hukuk eğitimini yarım bırakarak özel eğitim öğrenimini görmek üzere yurt dışına gitmiş ve yurda dönüp özel eğitim çalışmalarının başına getirilmişti. Böylece 1949 yılında korunmaya muhtaç çocuklar yasası çıkartılıp, yatılı özel eğitim kurumları için yasal koşullar hazırlanırken, 1951 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilk körler okulu açıldı. Daha önce İzmir'de bulunan Sağlık Bakanlığı'na bağlı köyler ve sağlar okulu önce Ankara'ya Etimesgut'a, sonra da Gazi Eğitim'in yanındaki beden eğitimi bölümüne taşındı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Daha sonra Gaziantep Köyler Okulu açıldı. 1952 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde özel eğitim öğretmeni yetiştiren bir bölüm açıldı ise de bu bölüm, 1955 yılında zamanın özel eğitimden anlamayan milli eğitim yöneticileri tarafından Türkiye için lüks olduğu gerekçesiyle kapatıldı. 1950 yılı aynı zamanda Mithat Enç öncülüğünde bir grup gönüllü tarafından Altı Nokta Köyleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği'nin kurulduğu tarihtir. Derneğimizin kuruluş tarihidir. Aslında yukarıda saydığımız gelişmelerin köyler okullarının açılmasının, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde özel eğitim bölümünün kurulmasının ve Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde özel eğitim öğretmeni yetiştiren bölümünün hizmete girmesinin arkasında derneğimizin yoğun çabaları bulunmaktaydı. Dernek 27 Mayıs 1960 devriminden sonra yeni hazırlanan anayasaya engellilerle ilgili hükümler koydurmayı başardığı gibi, bahçeli evlerde satın almış olduğu karşılıklı iki dairede kese kağıdı, file, makrome, hamak, hasır, halı gibi işlerin yapıldığı ve köylerin de az görenlerin çalıştırıldığı bir atölye kurarak korunmalı işleri deneyimine girişti. Bilindiği gibi 60'lı yıllar dünyada ve ülkemizde toplumsal uyanışın ve kitle hareketlerinin yaygınlaştığı yıllardır. Buna paralel olarak köyler arasında da hareketlenmeler ve hak arama mücadeleleri dikkati çekmektedir. Köyler okullarından mezun olup lise ve yüksek okul eğitimini tamamlayan köylerin sayısı artmaya, köyler arasından öğretmen, müzisyen, avukat gibi meslek sahibi kişiler yetişmeye başlamıştır. Diğer yandan köylerin eğitilebileceği ve üretken hale gelebileceği düşüncesinin toplumda yayılmaya başlaması, köylerin iş bulmak için kent merkezlerinde kümeleşmelerine yol açmış, iş bulamayanlar ya dilenci şebekelerinin ellerine ya da istismarcı derneklerin kucağına düşmüşlerdir. Böylece iki tip dernekçilik faaliyeti ortaya çıkmıştır. Birincisi, köylerin eğitimi, rehabilitasyonu ve istihdamı için çaba gösteren Altı Nokta Köyleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği, ikincisi, trenlerde, vapurlarda makbuz keserek ya da konser grupları halinde organize ettikleri işsiz köyleri okul okul dolaştırarak para toplayan ve bu paraları cebe indiren istismarcı dernekler. 1960'lı yıllar, ülkemize demokratik bir ortam getiren 27 Mayıs devriminin etkisiyle özürlüler ve özel eğitim bakımından da önemli gelişmelerin yaşanmasına tanık olmuştur. Derneğimizin çabalarıyla anayasada özürlülerin üretken hale getirilmesi ve özel eğitim ilişkin maddeler açıkça yer alırken, ilk öğretim yasasına özel eğitimle ilgili hükümler konulmuş, bu yasaya dayanarak ilk defa özel eğitim yönetmeliği çıkarılmıştır. Ankara Üniversitesi bünyesinde 1967 yılında özel eğitim bölümü kurularak yeniden özel eğitim öğretmeni yetiştirilmeye başlanmıştır. Kent merkezlerine gelen köylerin bir kısmı iş bulabilmek için bakanlıkların kapılarını aşındırmaya, olumsuz yanıt aldıklarında da çeşitli tepkiler göstermeye, yer yer küçük çaplı direnişler ve açlık grevi türünden eylemler düzenlemeye başladılar. 1962 yılında Eşber Yağmurdereli ve Naim Çavuş tarafından Aydınlığa Doğru adında Kemalist çizgide mürekkep baskılı bir yayın organı çıkardılar. Birkaç sayı devam edebilen bu yayın organında köylerle ilgili değerlendirmeler ve yazılar ağırlık taşımaktaydı. 1969 yılı Mayıs'ında Köyler Direniş Komitesi adıyla organize olan Mustafa Kemal Doğuk başkanlığında ve aralarında Ömer İnal Durmuş ile Adil Koçak'ın da bulunduğu bir grup kör, Türkiye'nin ilk körler yürüyüşünü düzenledi. 300 dolayında kör ve az gören Tan Doğan'dan kurtuluşa dek özürlü hakları için yürüdüler. Bu eylemin son derece olumlu yankıları ve etkileri oldu. TRT'de ve basında geniş olarak yer aldı. Olumlu bir kamuoyu oluşturdu. 1971 yılında 1475 sayılı iş yasasında değişiklik yapılarak özürlülere %2 kontenjan tanındı. Milli Eğitim Temel Yasasına özel eğitim ile ilgili hükümler konuldu. 1976 yılında da yaşlılar ve işsiz sakatlar için 3 ayda bir maaş bağlayan 2022 sayılı yasa yürürlüğe girdi. 1969 Mayıs'ındaki ilk köyler yürüyüşünün doğrudan ürünü, o yılın sonunda tamamıyla köylerin inisiyatifiyle kurulan Köyler Sosyal Dayanışma Derneği'dir. Dernek, köylerin mücadeleci bir temelde örgütlenmelerinin fitilini ateşledi. Özellikle işsiz köylere iş olanağı yaratmak için ısrarlı ve bıçkın bir mücadele yürüttü. Derneğimiz 1970'ten itibaren rehabilitasyon çalışmalarına ağırlık verdi. İstanbul'da ve Ankara'da iki vakıf kurarak bu vakıfların bünyesinde birer rehabilitasyon merkezi açtı. Bu merkezlerde 5,5 aylık kurslar halinde köylere ve az görenlere sosyal rehabilitasyon eğitimi verildi. Kısmen mesleki beceriler kazandırıldı. Buralardan mezun olanlar işe yerleştirilmeye çalışıldı. İstanbul'daki rehabilitasyon merkezinin kaynağı, Milliyet Gazetesi'nin gazeteci Mete Akyol aracılığıyla gerçekleştirmiş olduğu bir kampanyadan sağlandı. Ankara'daki rehabilitasyon merkezi ise Altı Nokta Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği'nin bağışladığı bir arsanın Türkiye Körler Vakfı tarafından satışından elde edildi. Bu gelişmeler ve hareketlenme kör derneklerinin sayısının artmasına yol açtı. Bir yandan gönüllü bayan ve bayların egemen olduğu Körlere Işık Derneği, Ankara gibi örgütler kurulurken, diğer yandan bütünüyle körlerin egemen olduğu Körler Sosyal Dayanışma Derneği, Ankara, onun bölünmesiyle ortaya çıkan Körler Derneği, Ankara Saman Pazarı ve Körler Eğitim ve Kültür Derneği, Ankara, daha sonraki yıllarda da Rehabilite Edilmiş Görmezler Derneği, İstanbul gibi dernekler kuruldu. Kamuoyundaki duyarlılık arttıkça istismarcı derneklerin sayısında da bir artış meydana geldi. Hatta ilk Körler Federasyonu da 1974 yılında bu istismarcı dernekler tarafından oluşturuldu. Merkezi İzmir'de bulunan ve başkanlığını Orhan Gökçe'nin yürüttüğü Görmeyenleri Koruma Derneği, merkezi İstanbul'da bulunan ve başkanlığını Necati Adıberli'nin yürüttüğü Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği ile onlara sonraki yıllarda katılan, merkezi Ankara'da bulunan ve başkanlığını Derviş Aytulu'nun yürüttüğü Körleri Koruma ve Kalkındırma Derneği, okulları ve sayfiye yerlerini haraca kesiyordu. Başlangıçta istismarcı dernekler arasında yer alan, merkezi İstanbul'da bulunan ve başkanlığını Erdoğan Arıt'ın yaptığı Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği, daha sonra bu istismarcı gruptan koparak onlara karşı mücadeleye girişti. Türkiye'nin genel ortamı fazlaca gerilimli ve siyasi kamplara bölünmüş olduğundan bu durum kısmen kör derneklerine de yansıdı. Örneğin Körler Sosyal Dayanışma Derneği'nden kopan ve kısaca Samanpazarı Derneği diye anılan Körler Derneği sağ eğilimli, yine çoğu Körler Sosyal Dayanışma Derneği'nden gelen Körler Eğitim ve Kültür Derneği sol eğilimli körleri örgütlemekteydi. Bunların asıl gayesi özürlü haklarını koruyup geliştirmekten ziyade kendi siyasal görüşlerini yaymaktı. Bu yüzden her ikisi de çok uzun ömürlü olamadılar. Daha küçük gruplara bölünerek dağıldılar. 1970'li yıllarda kör aydınların önemli bir kesimi örgütlü kör hareketine katıldı. Bu durum bilinçlenme düzeyinin artışına önemli katkılar sundu. Fakat henüz aydınlarımızın çoğunluğu yapay ve yüzeysel bir siyasallaşma anlayışı içerisinde bulundukları için demokratik kör hareketinin temel perspektiflerini ve kitlesellik boyutunu kavrayamadılar. Ne var ki bunların çoğu mücadele geleneğinden geldikleri için yer yer bazı mücadelelere önderlik ettiler. Bu mücadelelerden en önemlisi 1975 yazında gerçekleştirilen açlık grevidir. Doğu ve Güneydoğu kentlerinden gelen 27 işsiz kör, Körler Eğitim ve Kültür Derneği'nin öncülüğünde Ankara'da toplandı ve iş talebiyle Zafer Çarşısı'nın yanındaki çimlik alanda açlık grevine başladı. Polis grevcileri engelleyemeyince gözaltına aldı. Ertesi gün bırakmak zorunda kaldı. Grevciler bu kez Karamürsel'in yanında açlık grevine oturdular. Polis yeniden gözaltına aldı ve bıraktıktan sonra bir araya gelmelerini önlemek için memleketlerine gönderdi. Bu eylem televizyon ve basında yer aldı ve Cumhurbaşkanı'nın eylemcilere iş bulunulması yolunda ilgili yerlere talimat vermesine yol açtı. Bulunabilen eylemciler işe yerleştirildiler. O yıllarda Türkiye'deki siyasal ortam ve kör derneklerinin de derece derece dar anlamda siyasete bulaşmış ve kendi aralarında bölünmüş olmaları nedeniyle 70'li yıllarda körlük alanında başka ciddi bir gelişme sağlanamadı. 12 Eylül 1980 tarihi Türkiye'nin toplumsal ve siyasal yaşamında sancılı bir dönemin başlamasına yol açtı. On binlerce kişi gözaltına alındı, tutuklandı, yargılandı ve çeşitli cezalara çarptırıldılar. İdamlar gerçekleşti. İşçilerin, memurların, öğrencilerin, köylülerin ve esnafın, kısacası toplumun tüm kesimlerinin hak arama mücadelesi yasaklandı ve bastırıldı. Tüm örgütleri dağıtıldı ya da etkisizleştirildi. Toplum atomuna kadar parçalandı. Kör aydınların bir bölümü de bu süreçten etkilendiler ve içinde bulundukları siyasal hareketin uğradığı baskıdan paylarına düşeni aldılar. Onlar arasında da tutuklananlar ve işkence görenler oldu. Ama sonuçta çok fazla zarar görmeksizin normal yaşama döndüler. Bu genel tabloya göre körlerin hak arama mücadelesinde de gerilemeler olacağı beklenirken tersine bir süreç yaşandı. Daha 1981 yılından başlayarak kör aydınlar toparlanmaya, örgütlenmeye ve hak arama yönünde bazı girişimlerde bulunmaya başladılar. Toplumsal muhalefet gerilerken demokratik kör hareketinde yavaş yavaş ama istikrarlı bir yükselme meydana geldi. 1981 yılında Dünya Sakatlar Yılı dolayısıyla Türk İş, Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu ve Türkiye Sakatlar Derneği tarafından ortaklaşa bir sempozyum düzenlendi. Çeşitli kör derneklerinde üst düzey yöneticiliği yapmış olan kör aydınların bir bölümü bu sempozyumda karşılaştılar ve yeni bir hareket başlatmak üzere aralarında anlaştılar. Geçmiş dönemin kritiğini yaptılar ve o deneyimlerden önemli dersler çıkardılar. Öncelikle kabartma bir yayın organı çıkartma konusunda mutabakata vardılar. 1983 yılında Turhan İçli, Mustafa Kemal Dok, Hasan Tatar, Hatice Önder, Yaşar Gölcü ve Remzi Çolak'ın imzalarını taşıyan kabartma bir yayın organı hakkında rapor adlı mürekkep baskılı bir broşür yayınlandı. Bu broşür körlükle ilgili yeni perspektifleri içeriyordu. Broşür, bütün kör örgütlerine ve körlerin yoğunca bulunduğu üniversitelerdeki gruplara dağıtıldı ve tartışmaya açıldı. Özellikle merkezi İstanbul'da bulunan Rehabilite Edilmiş Görmezler Derneği, REGDER, yeni perspektiflere ve kabartma gazete projesine ilgi duydu.
Ayrım sonu.